Şimdi Koleseler 1. bölüm 15. ayette şöyle yazıyor kardeşlerim. Diyor ki, görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yerini alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Şimdi burada birkaç şey görüyoruz. Yani benim bu ilk yaptığım o vaazda İsa Mesih'in kimliği hakkında, İsa Mesih'in kim olduğu hakkında burada değinmiştim. Demiştim ki her şeyi yaratan O. Evet. Ve bunu burada da görüyoruz. Yani bu tamam İsa Mesih'in kim olduğunu gösteriyor bize. Yaratanın O olduğunu, bütün yaşamın kaynağının O olduğunu, yani yaşam kaynağının O olduğunu ve her şeyi O'nun yarattığını görüyoruz. Ve bunu dedik ki kim yapabilir? Bunu Tanrı olmayan ve Tanrı ile ilişkisi olmayan bir kimse yapamaz. Yani ben çıkıp da ne dünya yaratabilirim, ne ağaç yaratabilirim, ne bir hayvan yaratabilirim, ne bir insan yaratabilirim. Hiçbir şey yapamam. Ha, oldu ki Rab bana bu imkanı sağlar, bu görevi bana verir, beni değişik bir ruhla bu konuda şey yapar, bereketler. Ben bunu belki yapabilirim, bilmiyorum. Ama bu bana sorarsanız Tanrı'ya, Rab'be mahsus bir şeydir. Ve onu vurgulamıştım. Ve buradan giriş yapmak istedim. Çünkü bu ayet, bu bir iki ayet bize çok güzel anlatıyor. Diyor ki bakın diyor, görünmez Tanrı'nın görünümü O diyor. Yani bizim göremediğimiz ama var olduğunu bildiğimiz Tanrı'nın görünümü İsa Mesih'tir. Tamam biz belki de görmedik ama kutsal kitapta bu işte mektupları yazan bütün elçiler olsun, öğrenciler olsun ve onun çocukları olsun bize bunu yazdılar. Ve biliyorsunuz Yuhanna da bunu diyor. Ben diyor gerçeği gördüm. O yüzden diyor size hiçbir fasafiso hikaye anlatmıyorum. Sadece gördüğümü, gerçek olanı anlatıyorum. Ve ben bunun diyor tanığıyım. Ve bunu okuyoruz. Şimdi Tanrı'nın yani Rabbimizin kudreti bakın. İlk olarak zaten Tanrı olduğuyla ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi dedi ki Tanrı o kadar kudretli bir Tanrı ki yani güçlü bir Tanrı ki her şeye layık, her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip olan bir Tanrı dedik ki bu Tanrı da ne oldu? Yaratılışın ilk doğanı oldu. Yani her şey ondan çıkıyor. Her şey onun sayesinde oldu. Ve biraz sonra okuduğumuz zaman üçüncü noktada diyor ki her şey onda yaratıldı. Onda yani İsa Mesih'te yaratıldı. Ve İsa Mesih'ten başka kimse de hiçbir şey yaratılmadı. Ve biraz daha ilerledikçe İsa Mesih'in ne kadar çok egemen, her şeye egemen, her şeyin üstünde egemen, yüce ve ulu ve kudretli Tanrı olduğunu görüyoruz ki diyor ki her şey onun aracılığıyla oldu ve her şey onun için yaratıldı. Onun için yaratıldı. Ne için yaratıldı? Ben biraz önce bunu demek istedim girişte. Eğer ki biz Rabbimizi seviyorsak biz onun bir çocuğuyuz. Bunu Yuhanna 1. bölüm 12. ayette okuyabilirsiniz yanılmıyorsam. Diyor ki ona iman eden herkese, ona gelip de tövbe edip ona inanan ve onu kabul eden herkese ne verdi? Onun çocukları olma yetkisini verdi. Ve eğer ki biz onun aracılığıyla yaratıldıysak ve onun için yaratılıldıysak bizim bir görevimiz var kardeşlerim. Bu görevimizde birer kral olarak, birer elçi olarak, birer onun çocuğu olarak müjdeyi insanlara götürmek. Ve İsa Mesih'in Rab olduğunu ve İsa Mesih'in her şeyin üstünde olduğunu söylememiz lazım. Ve İsa Mesih aracılığıyla sadece kurtuluşun olduğunu mümkün olduğunu söylememiz lazım. Görevimiz bu. Ve bunun burada yani Rabbimizin ne kadar kudretli olduğunu bana bu bir iki nokta çok güzel açıklıyor. Onun sayesinde oldu, onun için oldu. Onda oldu ve yaratılan her şey diyor varlığını onda sürdürüyor. Bugün Rab İsa Mesih elini çektiği zaman hiçbir şey kalmaz. Ve bundan eminim. Ve sonda okuduğumuz zaman, vahiy bölümüne geçtiğimiz zaman zaten dünyanın sonlarına doğru neler olacağını ve hatta göklerin açılacağını, yok olacağını, bütün şeylerin, atomların diyeyim veya başka şeylerin, bütün yani bildiğimiz dünyanın, ağaçların, her şeyin yok olacağını hepsini görüyoruz. Ama neden olacak bu? Bu İsa Mesih sonda elini çektiği zaman, kutsal ruhunu buradan çektiği zaman, gittiği zaman bunlar hepsi yok olacak. Ve İncil'i, kutsal kitabı okuyanlar bilirler. Bizi göklerde çok güzel bir mekan bekliyor. Orada ne olacağını da biraz sonra sonlara doğru okuyacağız. Ama biraz zannedersem biraz önceki ilahide de vardı. Sonsuza kadar seninle birlikte yaşayacağım dedik. Değil mi? Sonsuza kadar yaşayacağım dedik. Evet, sonsuza kadar bir yaşam olacak. Bundan eminim ve bunu biliyorum. Ve okuduk ki her şeyin başı odur. Yani her şeyin üstünde hüküm süren, her şeyin üstünde duran bir Rabbimiz var. Bu da bana Rabbin kudretli, Rabbin güçlü ve her şeyin üstünde egemen olduğunu gösteriyor kardeşlerim. Bunu okuduk. Yani her şeyin üstünde üstünlük süren Rabbimiz var. Dünyanın yaratılışından yani başından sonuna kadar her şey onun belirlediği gibi, onun istediği gibi olacak. Ve bundan biraz önce dedim, eminim ki yani Rab İsa Mesih Tanrı olmasaydı, bu özde sahip olmasaydı ve bunların hiçbirini yapamazdı. Ve bunu zannedersem, yanlış değilsem Koleserler mektubunda da okuyoruz. Okuduğum bir ayette Koleserler'de ne diyor? İşte burada okuduğumuz gibi aynı buna benzer. İşte görünmeyen Tanrı'nın görünümü, her şeyi yaradan, her şeyin üstünde olan vesaire vesaire Rabbimiz budur. Biraz önce Koleserler 1'de okuduk zaten. Ve yüceliğini bırakıp, yani Tanrı olup da Tanrılığını bırakıp her şeyi hiçe sayıp da bu dünyaya gelen bir Tanrımız var. Ve bunu yapabilecek kudretli olan bir Tanrımız var. Bunu söylemek istiyorum. Ve şimdi bakın, biraz önce duanda da söyledim. Bunun Rabbimizin ne kadar kudretli olduğunu biz şunda da görüyoruz. Onun çarmıha gitmesiyle. Şimdi bakın, buraya geldi. Yüceliğini terk etti. Yani Tanrılığını hiçe saydı benim için ve senin için, bütün insanlar için. Geldi bile bile, bakın bile bile, gün saya saya bile bile, ne zaman çarmıha gideceğini bile bile, ne kadar acı çekeceğini, ne çekeceğini bile bile geldi ve çarmıha gitti. Ve orada canını senin için, benim için feda ettikten sonra üçüncü gün dirildi. Bunu bana başka birisinin yaptığını kim söyleyebilir? Burada gelmiş geçmiş insan veya işte diyorum peygamber olsun, ne olursa olsun, kim ölüyor ve diriliyor? Bunu bile bile kim yapabiliyor? Hiç kimse yok. İşte kardeşlerim, Rabbimiz bu kadar kudretli bir Tanrı ki, yani ölüme bile meydan okuyor. Ölümün onun artık üstünde hiçbir etkisi yok. Ve sonsuz yaşam sırf onda. Evet, tek en belki de anlamlı, en vurgulayan belki de burada olmuş olan Rabbin ölüp de çarmıhta acı çekip de ölüp de dirilmesi. Ve onun bana o kadar çok kudretli bir Rab olduğunu göstermekte. Şimdi bakın, zaten biraz önce dediğim gibi Rabbimizi de çok önemli kılan, özenli kılan da bu zaten. Onun gelip bizim için kendini feda etmesidir. Ve bunun biliyorsunuz benim sözlerimin olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Ve isterseniz bu konuya, yani Rabbim bile bile gelip burada canını feda etmesi hakkında bir konuya değinelim. Yuhanna 10. bölüm. Yuhanna mektubunun 10. bölümünde. Bakın, bunu hiç kimse demiyor. Bunu ne Yuhanna anlatıyor, ne şey anlatıyor, ne o anlatıyor, bu diyor. Bu Rabbimizin Yuhanna sayesinde yazılmış olan sözleridir. Yani Yuhanna bunları mektup olarak döküyor, cümlelere döküyor. Ama bunu Rabbimiz söylüyor. Yuhanna 10. bölüm 17. ayet. Şimdi bakın orada ne diyor? Rabbim sen diyor ki, benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacaklar. Bu biraz böyle başlangıçtı. Şimdi 17 geliyor. Canımı diyor tekrar geri almak üzere veririm. Yani canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Ondan sonra yani demek istediğim şu. Demek istediğim şu. Rabbimiz biraz önce de dediğim gibi yani canını tekrar geri almak için veriyor. Düşünün. Yani ben bugün ölsem bir daha yani Rab olmasa belki hiç yeniden doğuşum olmaz. Hiçbir şey ama. Yani o kadar kuvvetli ve her şeye her şeyi yapabilecek bir Tanrımız var ki diyor ki ya diyor ben canımı bile bile veririm. Verdiğim gibi de alırım. Bunu kimse zannedersem bugüne kadar söylememiştir. Zannedersem Rab İsa Mesih'ten başka da söyleyecek yoktur. Ve çıkmaz da. Bundan eminim. Ve eğer böyle olmuş olsaydı Rabbine bize bunun tam tersini başka bir şey daha söylerdi. Derdi ki benim gibi çokları gelecek. Benim gibi çokları işte ölüme gidecek bile bile. Ondan sonra ölümden dirilecekler derdi belki. Ama bunun öyle olmadığını biliyoruz. Ve tek ölen, tek ölümden dirilen Rab İsa Mesih'in olduğunu biliyoruz. Ve bunu bakın bile bile yapıyor. İsteyerek yapıyor. Ve bunu yapabileceğini biliyor. Evet, sevdiği için yapıyor. Ve bunu yaptığı için baba onu seviyor. Ve biz de ona itaat edeceğimiz zaman, ettiğimiz zaman o da bizi seviyor. Bundan eminim. Ve diyor ki, canımı diyor benden kimse alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de, geri almaya da yetkim var. Bu kadar. Aslında burada şimdi bu vaazı kapatıp eve gidebiliriz. Çünkü konu buydu. O kadar çok kudretli bir Tanrımız var ki, o kadar yani güçlü bir Tanrımız var ki, canını bile diyor ki, onu benden kimse alamaz. Ben vermediğim müddetçe benden kimse alamaz. Ama ben seve seve veririm, seve seve de alırım. Çünkü bunu yapacak yetkim var. Ve bunu babadan aldığını da gösteriyor. Yani babayla uyum içinde olduğunu bize burada yine ispatlıyor. Yani babayla oğul arasında çok güzel bir uyum var. Çok güzel bir bağdaşlık var ve bunu zaten öndeki 17. Ayetin sonunda da diyor. Bu yüzden diyor baba beni bunun için sever. Çünkü babayla bağlantısı sevgi bağı var. Sevgiden öte itaat var. İtaattan sonra disiplin var. Disiplinden sonra onun öğrencilerine, çocuklarına karşı sevgisi var ve bu sevgi onu çarmıha kadar götürdü ve orada aynen burada Yuhanna'da dendiği gibi bu sözleri söylediği sözleri yerine getirdi. Gitti, yetkisi vardı, canını verdi, yetkisi vardı, canını yine aldı. Bu kadar. Ve kim gelirse gelsin, zannedersem bunu yapabilecek hiçbir kimse yok. Ama şöyle, siz şimdi belki de benden daha iyi bilirsiniz, bilmiyorum ama vahiy bölümünde son zamanlarda biliyorsunuz iblis de şeytan da insanları kandırmak için buna benzer bir şeyler yapacak. Bu aslında benim konumda yok. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Şimdi o zaman işte diyorlar ki birisi öldürülecek. Ondan sonra birkaç gün yolda kalacak. Ondan sonra bunu ölümden diriltecekler. Yani olay bu şeytanın yaptığı iş. İnsanları kandırmak için bakın görün ben insanları bile ölümden diriltiyorum. Aynı olay. Ve vahiy bölümünde tam olarak bilmiyorum nerede olduğunu ama aklıma geldi. Son zamanlarda insanları kandırabilmek için şeytan o kadar çok oyunlarla gelecek ki insanları bakın diyecekler ki aa ölümden diriltiyor. Ölmüşler, yolda affedersiniz çürümüşler, leşleri kalmış. Ondan sonra tırk hiçbir şey olmamış gibi birkaç gün sonra diriliyorlar. Ondan sonra ne olacak? Kim diriltti? Şu diriltti. Ondan sonra Allah yerine Tanrı olarak ona tapınacaklar. Olay bu. Ve bunu vahiyde görüyoruz. Yani son zamanlarda insanların ne denli yollarla kandırılacağını ve Rab'den uzaklaştırılmak istendiğini görüyoruz. Ama bu başka bir konu. Ben buraya devam etmek istiyorum. Benim demek istediğim Rabbimiz o kadar çok yetkili ki canını gidiyor. Tekrar geri almak için veriyor. Kimseyi de ondan alamaz. Kimsenin de buna yetkisi yok. Ve kendiliğinden veriyor. Bunu kendisi burada bize söylemektedir. Ve eğer ki biz kutsal ruhun, kutsal kitabın gerçek olduğuna inanıyorsak, Eğer ki diyorsak ki bu okuduğumuz bu kutsal kitap Tanrı sözüdür diyorsak, şundan da emin olabilirim ki bunun gerçek olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü bakın neden bunu diyorum? Eğer ki bu söz gerçek mi? Gerçek. Neden? Çünkü Rab sözün ta kendisiydi. Bunu Yuhanna, tam Yuhanna mektubunun birinci ayetinden itibaren ne diyor? Okuyun. Birinci itibaren ne diyor Yuhanna'da? Diyor ki başlangıçta diyor söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani bakın, söz diyor vardı başlangıçta. Söz Tanrı ile birlikteydi diyor. Ve söz diyor Tanrı'ydı. Bizim Rabbimiz Tanrımız kim? İsa Mesih. Demek ki eğer ki bu söz, yani kutsal kitapta yer alan söz gerçekse, Tanrı'nın sözü ise, o zaman bu söz Tanrı'daysa, Tanrı'da varsa, o zaman bizim Tanrımız İsa Mesih'te bu söz gerçektir. Ve bakın bu söz diyor ışıktır diyor, insanların ışığıdır diyor. Bizim insanların ışığı kimdir kardeşlerim? İsa Mesih'tir. Siz belki bu ayeti benden daha iyi bilirsiniz. Yuhanna 8, 12. ayet. 8. bölüm 12. ayet ne diyor? Ben dünyanın ışığım diyor. İsterseniz okuyalım. Çok güzel. Ben çok seviyorum bu ayeti. Ben diyor dünyanın ışığıyım. Ondan sonra devam ediyor. 12, 8, 12 olması lazım. Evet. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Yani İsa Mesih insanları, onun ardından gelenleri alıyor. Karanlıktan, bu günahın girişinden, günahlı hayattan çıkarıyor. Işığa koyuyor, onları aklıyor, paklıyor, onları ışığa koyuyor ve onların ışığı oluyor. Ve bizim de ışık olmamızı istiyor. Kime? İşte bu karanlıkta yürüyen, karanlıkta yaşayan, hayatlarını sürdüren insanlar için ışık olmamızı istiyor. Ve ben şöyle bağlamak istedim. Çünkü Yuhanna 1. bölüm 14. ayette, yani birkaç ayet daha aşağı inersek diyor ki söz diyor, bakın çok önemli, söz insan olup aramızda yaşadı. Evet, yani bu sözün, kutsal kitaptaki bu sözün, yani kutsal kitabın gerçek olduğu ve hiçbir yalan dolan olmadığı ve her şeyin birebir Tanrı tarafından esinlenip de insanlar aracılığıyla yazıldığı benim için çok büyük bir ispat. Ve sözün ta kendisinin İsa Mesih olduğunu. Çünkü buradan İsa Mesih'ten bahsediyor. Diyor ki söz insan oldu. Kim insan oldu? Sözü veren Tanrı. Sözün ta kendisi Tanrı. Her şeyi yaradan Tanrı. Her şeyin ışığı Tanrı. Ve biliyorsunuz ilk başladığımız zaman, yaratılışta okuduğumuz zaman ne diyor? Karanlık vardı. Ondan sonra ışık geldi. Gün oldu. Gece oldu. Yani gündüz oldu. Gece oldu. Yani bir aydınlık geldi. Yani gündüzle karanlık ayrıldı. Yani burada da bir ışık geldi. Işık ne oldu? Söz aracılığıyla ışıktı. İnsanlara ışık saçtı. İnsanları ışıkta doğru yola yürüttü. Ve bu söz insan oldu. İnsan olması gerekiyordu. Çünkü çarmıha gitmesi gerekiyordu. İnsanları kurtarabilmesi için. Günahlarından arındırabilmesi için. Ve bunu da İsa Mesih kendisi yaptı. Ve biraz önce 10. bölümde okuduğumuz gibi. Evet dedi. Ben dedi dünyanın ışığıyım dedi. Ben dedi evet bu söz benim dedi. Bu söz bende gerçekleşti dedi. Ben dedi insan oldum. Yani bütün yüceliğimi, tahtımı bıraktım. Yani Rab o Tanrı olarak tanrılı o şeyimi, kudretimi bir yana saydım. Ben geldim dünyaya senin için, onun için, bunun için kendimi feda ettim. Ve bile bile feda ettim. Ve kendimi feda ettikten sonra bile bile de isteye isteye de canımı yine geri aldım ve yaşıyorum. Ve insanlara ışık oluyorum. Evet, ben sözün gerçek olduğuna inanıyorum. Çünkü söz benim Rabbimden bahsediyor. Ve biliyoruz ki Rab İsa Mesih gerçektir. Bunu da, bunun tam tersini söylersek o zaman ben imanlı değilim kardeşlerim. Başkası da söylerse bu yüzden dikkat etmek gerekir diyorum. Şimdi bakın, Rab İsa Mesih de bize yani müjdede, yani kutsal kitap aracılığıyla nasıl, yani kudretli, üstün bir Tanrı olduğunu gösteriyor. Şimdi biraz önce okuduk. Her şeyi O yarattı, her şey O'nda yaratıldı, her şey O'nun için yaratıldı, her şey O'nun sayesinde yaşıyor vesaire vesaire. Ve sözdü, söz olarak insan oldu, insan olarak buraya geldi. Bile bile bu yetkisi olduğu için canını verdi, 3 gün sonra dirildi ve yaşıyor. Ve İsa Mesih yani böyle anlatımlarla, böyle yapmış olduğu bu güzel harika kurtuluşla bize zaten ne kadar kudretli bir Tanrı olduğunu gösterdi. Ve biraz önce dedim, İsa'nın çarmıhta ölmesiyle, dirilmesiyle bu vaaz burada bitti. Çünkü bunu ondan başka kimse yapamaz. Demek ki ondan başka bir yaşayan Tanrı yok. Ve ondan başka da bu kadar kudretli, güçlü bir Tanrı yok kardeşlerim. Bunu da burada söylemek istiyorum ve ben buna inanıyorum. Ve bunun bu böyle olduğunu Romalılar mektubunda da okuyoruz. Romalılar mektubunda, bakın 1. bölümün 16. ayetinde nasıl okuyoruz kardeşlerim? Şimdi Romalılar mektubu da çok güzel bir mektup. Ondan çünkü insanların yani Tanrı'ya isyanından bahsediyor. Nasıl bir hayat sürdüklerini bahsediyor ve bu hayatın sonunda neler olacağından bahsediyor. Oraya girmeyeceğim ama okursanız çok güzel olur. Çünkü çok güzel. Yani bu zamanın gidişatını da biraz anımsatmakta. Yani insanların Tanrı'ya karşı isyan ettiklerini, Tanrı'dan uzaklaştıklarını, Tanrı'yı Tanrı olarak saymadıklarını, o yüzden düşüncelerine kapılıp, dünyanın gidişatına kapılıp kötü yollara düştüklerini vesaire gösteriyor. Ama ben 16. ayeti okumak istiyorum. Çünkü diyor ki, yok isterseniz 15'ten okuyalım. Paulus diyor ki bakın burada, bu nedenle diyor Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Evet, devam ediyorum. Çünkü müjdeden diyor utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Evet, bundan bahsediyorum bugün. Kudretten bahsediyorum. Kudretin diğer bir anlamı güçtür. Ve burada diyor ki, yani müjde iman edenlerin, ilk önce iman edenlerin, Yahudilerin veya Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı'nın diyor gücüdür. Tanrı'nın kudretidir. Ve devam ediyor, Tanrı'nın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur, yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Bakın, burada yine okuyoruz ki bize Tanrı'nın verdiği bu müjde diyor ki iman edenler için yani kurtulacak olanlar için Tanrı'nın diyor bir gücüdür diyor. Bir kuvvet. Yani onlar için bir kuvvet. Onların kurtuluşu için bir kuvvet. Onlar için bir müjde. Onu simgeliyor. Ve daha da devam ediyor ki hiç fark etmez. İsterse Yahudi olsun, ister başka olsun. İster Yunan olsun, Grek olsun, ister Türk olsun, ister Alman olsun, ister İtalyan olsun, ne olursa olsun. İman eden herkes için kurtuluş için bir güçtür. Ve Tanrı'nın diyor insanı akladığı müjdede açıklanır. Evet, bunu da söyleyebiliriz insanlara. Evet, diyebiliriz ki yani iyi haber müjdede yani evangelium bize niye anlatıyor? İnsanların aklandığını anlatıyor. İçeriği noktası bu. Şöyle insanın aklandığı Rabbin yaptığıyla, Rabbin o kusursuz kanını dökmesiyle ona iman eden herkesin bu güçten yararlanıp, aklanıp, günahlarından temizlenip ondan sonra Tanrı katında aklanmış bir insan olarak yaşayacaklarının açıklaması burada vardır. Ve bunu Romalılara çok güzel yazıyor. Diyor ki Tanrı'nın yani Tanrı insanların akladığını müjde aracılığıyla bildiriyor. Ve bunu da bir içerik olarak alabiliriz. Yani insanlara müjdenin ne anlattığını, ne içerdiğini ve bizim için ne anlama geldiğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar vaazın burasına geldiğinde diyebilirim ki müjde kardeşlerim bana diyor gösteriyor ki Rab İsa Mesih o kadar kudretli ve güçlü Tanrı ki hatta ve hatta bile bile ölüme gidiyor, bile bile canını veriyor, bile bile canını alıyor. Geri alıyor yani ölümden diriliyor, tekrar geri alıyor ve şunu gösteriyor bana müjde. Ben müjdeyi okuduğum zaman şunu anlıyorum ki Rab İsa Mesih insanları o kusursuz kanıyla aklıyor. Neden aklıyor? Günahlarından. Pislikten, aklıyor. Ve kendine layık birer insan yapıyor. Ve bu çok güzel. Bu işte ben güce dayanmak istiyorum bugün. Hani o kadar çok güçlü, kudretli bir Tanrımız var ki bunları her şeyi bize yaptı, yaşamıyla gösterdi. Burada olduğu o kısa süre içinde, yaşadığı müddet içinde bize yaşamıyla örnek olarak gösterdi. Ve ondan sonra da kutsal kitap aracılığıyla, kutsal sözleriyle aracılığıyla bize bunları gösteriyor ve her gün konuşuyor. Ve isterseniz 1. Korintoslulara atlayalım buradan. 1. Korintoslular 1. bölümden okuyacağımız zaman buna benzer bir ayet. Buna benzer bir ayet. 1. Korintoslular veya Korintliler 18. ayet. Benim başlığım çok güzel. Başlığında diyor ki Tanrı'nın gücü ve bilgeliği diyor. Şimdi yine burada Tanrı'nın gücünden bahsediyor. Aynı benim konumum bugün olduğu gibi, yani kudretten bahsediyorum ama kudret güçtür. Kuvvettir. Şimdi 18. ayet şöyle diyor. Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık. Biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Nitekim şöyle yazılmıştır diyor, devam ediyor. Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, akılların aklını boşa çıkaracağım. Hani nerede bilgi kişi, din bilginleri nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünyayı bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi diyor. Ve devam ediyor. Biraz daha atlarsak, ama biz diyor çarmıha gerilmiş, yani 23. ayet, ama biz diyor çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Çünkü birileri bilgelik istiyor, birileri kanıt istiyor, birileri bir hani kanıt görmek istiyor. Burada diyor ki ama diyor biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslar da saçmalık sayar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsun Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir diyor. Yani yine burada o biraz önce Romalılarda okuduğumuz o ayete çok güzel uyuyor. Orada ne diyor Romalılarda? Kurtulacak olanlar için Tanrı gücüdür diyor. Ve burada da diyor ki ilk başta 18. ayette okuduğumuz, yani mahva gidecek, yani hani mahv demek mahv olacaklar. Hani yok olmaya aday olanlar, mahv olmaya aday olanlar, onlar için diyor saçmalık. Yani kutsal kitapla ilişkisi olmayan, kutsal kitapla ilgilenmek istemeyen, Rab'la ilgilenmek istemeyen kişiler için bizim bu anlattıklarımız saçmalık. Diyorlar ki ya sen bu devirde 21. yüzyılda bana bir kişinin öldüğünü, dirildiğini, onun sayesinde aklanacağından bahsediyorsun. Ve her şeyin onun sayesinde olduğundan bahsediyorsun. Onun aracılığıyla, onun yarattığından bahsediyorsun. Böyle bir saçmalık olur mu? Diyorlar. Ve ama Tanrı sözü, biraz önce o yüzden sordum. Eğer ki biz Tanrı sözünün gerçek olduğuna inanıyorsak her şeyine inanmamız lazım. Eğer bu burada böyle yazıyorsa bu böyledir kardeşlerim. Eğer diyorsa maf olacaklar, yani Tanrı'la ilgisi olmayanlar için bu bir saçmalıktır diyor. Ama kurtulmakta, yani diyor biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı'nın gücüdür diyor. Yani bu güç sayesinde kurtuldunuz, bu güç sayesinde aklandınız, bu güç sayesinde ışığa geldiniz, bu güç sayesinde daha fazla gelişeceksiniz, bu güç sayesinde gideceksiniz, müjdeyi insanlara öğreteceksiniz. Ve Tanrı'nın gücü, Tanrı'nın bu egemenliği, bu kudreti sizde de bir biçimde dışarıya çıkacaktır. Başka insanlara görünecektir ve başka insanlar da belki de saçmalık dedikleri bu olayı sonradan birazcık düşündüklerinde anlayacaklar, diyecekler ki olabilir, belki de hiç de yanılmıyordur. Ve Rab dediğim gibi kutsal kitap aracılığıyla burada bize ne kadar kudretli, ne kadar güçlü olduğunu, her zamanda insanlarla birlikte olduğunu da, olduğu zamanda da kanıtladı. Bize kanıtladığı gibi o zamanlardan, yani yaşadığı zamanda, her zaman insanlarla birlikte olduğu zaman Rab, yani bu yüceliğini, ne kadar çok her şeyin üzerinde egemen olduğunu, her şeyin üstünde duran bir Tanrı olduğunu kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Bakın, ayetleri yazmadım ama hepiniz biliyorsunuz kör olanlar vardı. Ne yaptı? Kör olanlar onun sayesinde, yani İsa Mesih'in sayesinde görmeye başladılar. Sağır olanlar, duymayanlar onun sayesinde işitmeye başladılar. Sakat ve özürlü olanlar onun sayesinde yürümeye başladılar. Ondan sonra ölü olanlar ölümden dirildi. Biliyoruz ki bir anne oğlunu cenazesini götürüyordu, ağlıyordu. Ne oldu? Ölümden dirildi. Ve hatta bir işte kız öldü, ölümden dirildi. Ve Lazarus'u hepimiz biliyoruz, Lazar'ı hepimiz biliyoruz. Ne oldu? Ölümden dirildi. Ve bunların hepsini o zaman yaşayan insanlar gördü. Yani ondan sonra ne dediler? Bunu hiç kimse yapamaz. Eğer ki bunu yapan, yani ölüyü ölümden dirilten, körü yine görmesini sağlayan, sağırın duymasını sağlayan, yani sakatı yürümesini sağlayan, eğer ki bir insan var, bir kişi varsa bu Tanrı olmalı. Tanrı'dan başka bunu yapamaz. Bilmiyorum hangi ayet, hangi bölümde, şu anda aklıma gelmedi ama biliyorsunuz bir tane genç vardı. Bu genci hep bu tapınağın önüne getiriyorlardı dilenmesi için. Ve dilenirken Rab İsa Mesih dedi ki, sen dedi Tanrı'nın oğluna inanıyor musun? Bana kim olduğunu söyle, inanayım. Ondan sonra işte seninle konuşan falan, böyle ona benzer bir muhabbet geçiyor. Tam olarak söyleyemeyeceğim, aklıma şimdi gelmedi. O kadar çok ayet var. Ondan sonra Rab İsa Mesih bu genci, sakat olan genci iyileştiriyor. Ve diyor ki git diyor, Tanrı'nın sende neler yaptığını anlat. Öyle bir şey olması lazım. Tam olarak şimdi bilemeyeceğim. Ondan sonra bu ne yapıyor? Gideceği yerde sevincinden Rab İsa Mesih'in arkasına takılıyor. Giriyor işte şeye. Başlıyor işte Tanrı'nın neler yaptığını, nasıl iyileştiğini, nasıl ettiğini. Ondan sonra işte aradan vazgeçiyor. Bu Yahudiler bunu şey yapıyorlar bilmem ne, atıyorlar ediyorlar. Bu yine şey yapıyor, devam ediyor. Çünkü o kadar iyileştiğine sevindi ki yürüyebildiğine. Hani insanlara anlatmak istiyor. Ondan sonra çok güzel, enteresan bir diyalog geçiyor orada. Hatta o Yahudilerin önde gelmişlerle, din bilgileriyle falan. Din bilgileri soruyorlar ki, ya seni kim iyileştirdi? O diyor ki İsa iyileştirdi. O da diyor ki, ondan sonra işte tam olarak şey yapamayacağım ama ondan sonra diyor, ya seni nasıl olur da günahlı birisi işte günahlarından aklarda iyileştirebilir? Ondan sonra diyalog devam ettikçe buna benzer diyalogda annesini babasını çağırıyorlar. Annesi babası diyor işte ya korkudan hani sinagogdan atacaklar, bir daha şeye giremeyecek, o korkudan topluluğa giremeyecek. Diyorlar ki hani yaşı başı yerinde ergin, 18'ini geçmiş, soruyor da suala da her şeye cevap verebilecek. Ne yaparsanız yapın bana, bize sormayın. Bizim oğlumuz ama nasıl olduğunu hiçbir şeyden haberimiz yok. Yeter ki kendi paçalarını kurtarsınlar. Ve bu din bilgileri yine geliyorlar. Bunu yine yakalıyorlar. Diyorlar ki ya bize söyle. Bizi dalgaya alma, bize söyle. Fena olur. Yani kim iyileştirdi seni? Ve çok enteresan. O da diyor ki ya diyor siz diyor Yahudilerin öğretmenlerisiniz. Din bilginlerisiniz. Nasıl olur da diyor. Yani bilmiyorsunuz kimin olduğunu. He. Evet, ondan sonra devam ediyor. Ondan sonra aynı senin dediğin gibi, yoksa siz de mi onun öğrencisi olmak istiyorsunuz falan gibisine. Öyle bir diyalog geçiyor. Ondan sonra bunlar bunun üstüne şey yapıyorlar. Ama çok güzel bir şey söylüyor oradaki o genç. Diyor ki, bunu diyor, eğer ki diyor Tanrı olmasaydı bunu yapabilir miydi? Nerede görülmüş diyor bir insanın, yani normal bir ölümcü bir insanın, insanı iyileştirdiğini veya günahlarından arındırdığını. Nerede görülmüş diyor. Yani orada yine görüyoruz ki, o genç tak hemen anladı, bu insan değil, bu Tanrı olmalı. Çünkü sadece Tanrı beni günahlarımdan arındırabilir, sadece Tanrı beni iyileştirebilir. Yani İsa Mesih böyle olaylarla, geri dönmek gerekiyor, böyle olaylarla ne kadar kudretli, ne kadar her şey üzerinde hüküm süren ve her şeyin üzerinde duran bir Tanrı olduğunu yine insanlara her seviyede, her an gerektiği zamanda göstermiştir. Ve her türlü olayda. Ve bunu da Rab olduğunu onları böyle iyileştirmeyle, mucizelerle kanıtlamıştır. Şimdi zaten biraz önce okuduk. Yani Rab'le ilgilenmek istemeyenler bunu inkar ederler. Rab'bi sevmeyenler, Rab'bin Rab olduğunu, Tanrı'yı Tanrı olarak kabul etmeyen insanlar çok var. Ve buraya kadar gördük ki Rab tüm yaşamın kaynağı ve var olan her şey onun sayesinde oldu. Bunu da gördük. Yani bir evrim teorisi değil. Biliyorsunuz bugün Darwin teorisi var, bilmem ne teorisi var. Yani Darwin şunu diyor, bir atom, iki atom çarpışıyor, ondan sonra bir hücre oluşuyor. O hücreden sonra bu hücreler devam ediyor ve birkaç milyon yıl sonra işte bir bitki veya bir hayvan dünyaya geliyor. O hayvandan üreye üreye, türeye türeye birkaç cins oluşuyor ve o cinsten sonra maymun oluşuyor. Maymundan sonra işte bilgelikle ilerliyor ve bu maymundan sonra insanlar dünyaya gelmiş oluyor vesaire. Yani böyle teoriler var. Ama İsa Mesih yaşamın kaynağı olduğunu her zaman gösterdi. Hiçbir böyle bir öğreti, teori olmadığını da gösterdi. Ve tam tersine yani kendisinde barındırmış olduğu bu kudret sayesinde, yani kuvvet sayesinde, gücü sayesinde her şeyi yapabilecek bir Tanrı olduğunu bize gösterdi. Şimdi ben yine Romalılara geçeceğim. Bunun böyle olduğunu yine ben size bir ayetle göstereceğim. Yani Tanrı, yani İsa Mesih içinde sahip olduğu, yani Tanrı olduğu için, Tanrı olduğu için sahip olduğu bu gücü, bu kudreti sadece onda var olduğunu göreceğiz. Romalılara geçeceğim yine. Romalılar yine birinci bölümüne geçeceğim. Ve Romalılar birinci bölümünde bakın 20. ayet. Evet, Tanrı'ya isyandan bahsediyor. Biraz önce değinmiştim. Tanrı'nın diyor görünmeyen nitelikleri. Şimdi burada bu ayet şöyle insanlara yönelik. Yani o zamanlar insanlar Tanrı'yı Tanrı olarak kabul etmediler. Tanrı'yı Tanrı olarak benimsemediler. Ve Tanrı'yı bir hiçe saydılar. Kendi hayatlarını yaşamaya başladılar. Ve bu bölümü okuduğunuz zaman çok çarpıcı olaylar var burada. Mesela diyor ki Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yarattığı puta taptılar. Ve 26. ayet işte böyle Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile diyor doğal ilişki yerine doğal olmayanı yedirdiler. Aynı şekilde erkekler de kadınla olan doğal ilişkiyi bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular vesaire vesaire vesaire vesaire. Yani o zamanki durum bu zamanki durumdan hiçbir farklı değildi. Ve insanlar Tanrı'yla bütün ilişkiyi kesmişler. Erkeklerle kadınlarla, affedersiniz hayvanlarla yapmadıkları pislik hiçbir şey kalmamış. Ve bunun üzerine şöyle bir mesaj geliyor. Diyor ki, yani sonuç olarak insanlar hani ben Tanrı'nın var olduğuna, onun var olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Tanrı mı? Yok, haberim yok. Rab mı? İsa mı? Yok, hiçbir şeyden haberim yok ya. Keşke söyleseydiniz, belki böyle yaşamazdım. Diyememeleri için. Bakın burada ne diyor? Diyor ki, Tanrı'nın diyor, görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü, Tanrılığı, dünya yaratılı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta ve açıkça görülmektedir. Şimdi bakın buraya kadar, bu nedenle diyor, özürleri yoktur. Neyle açıkça ortada? Şimdi çoğu insan diyor ya, Tanrı yok. Tanrı diye bir şey yok. Yani dünya şeyden yaratıldı, atom patlamasıyla yaratıldı. İşte milyonlarca yıl sonra doğanın gelişmesiyle, insanların, hayvanların üremesiyle, türemesiyle her şey oldu vesaire. Buna karşı bakın diyor ki, Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri diyor, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılı belirli onun yaptıklarıyla anlaşılmakta ve açıkça görünme. Onun yaptıkları nedir kardeşim? Şimdi bakın dışarı baktığımız zaman ağacı görüyoruz değil mi? Evet, ağacı Tanrı yarattı. Dışarı baktığım zaman abi otu görüyorum. Evet, otu yarattı. Güneşi görüyorum, bulutları görüyorum, gökyüzünü görüyorum. Hadi onu bırakın, içeri baktığım zaman ben burada değişik değişik insanları görüyorum. Yani diyor ki bu yüzden diyor özürleri yoktur. Neden? Çünkü millet diyor ki Tanrı yok. Nerede olsaydı görürdüm. O diyor yok. Onu görmene gerek yok. Etrafına bir bak. Etrafına iyice bir bak. Etrafını görürsün. Aslında diyor ki yani dünyanın yaratılışından beri ortada. Tanrı'nın yaptığı. her şeyde ortada. Bu yüzden diyor hiçbir özürünüz yoktur. Yani ben bugün dersem ki inanmıyorum, ben Tanrı'nın olduğuna inanmıyorum, her şey öylesine yaratıldı, bir türlü oldu işte. Ben öyle deyip çıkarsam ve oldu ki bir gün Tanrı'nın önünde durursam diyemem ki ya benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Ya sen var mıydın? Gerçekten sen misin ya? Niye önceden kendini belli etmedin, göstermedin, demedin böyle böyle? Diyemem kardeşim, diyemem. Çünkü bu imkan benim elimden artık alındı. Şöyle alındı. Burada Tanrı'nın yaptıkları açıkça görülmekte ve doğada olsun, insanlarda olsun açıkta görülmekte. Ve bunu da ben buraya not olarak yazdım. Sonuç olarak Tanrı dünyayı yarattıysa, doğayı yarattıysa, bitkileri yarattıysa, hayvanları yarattıysa Tanrı'nın yüceliği bunlarda görülmektedir. Ve ondan hatırı ikinci örneği verdim. İnsanlardan örnek verdim. Ve bunu Recep abi de söylemişti galiba bir iki vaaz öncesinde. Şu anda dünyada 7 milyardan fazla insan yaşamakta ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Değil ki simaca, vücutça, değil ki galiba Recep abi demişti el parmak izi benzemiyor. Evet, hiçbir şey benzemiyor kardeşlerim. Ve bunu zannedersem Rab İsa Mesih'ten başka hiç kimse yapamaz. Çünkü biraz önce gördük. Yani bu kudrete, bu kuvvete, bu güce sahip, bunu yapabilecek güce sahip, yetkiye sahip tek bir kişi var. O da Rabbimiz İsa Mesih. Ve ben bunun böyle olduğunu biliyorum ve dedim ki evet bunu bize ispatladı. Şöyle ispatladı. İsteyerek bile bire çarmıha gitti ve çarmıhta kendini bizim için feda etti. Olay bu. Şimdi bakın. Evet, geçmiş zamanda İsa Mesih'i insanlar gördüler. Bunu mesela şöyle görüyoruz. Tanrı'nın egemenliğinden bahsedeceğim şimdi. Şimdi biliyorsunuz ki Yahudiler bir kurtarıcının geleceğini, o kurtarıcının işte savaşla bilmem ne şuyla buyla Yahudileri şeyden kurtaracağını, söyleyin şunu bana, baskıdan kurtaracağını ve ondan sonra onlara çok güzel bir egemenlik sağlayacağını, çok güzel bir devlet olacaklarını falan öyle bir kurgu içindeydiler. Ve her zaman İsa Mesih geldiğinde dediği zaman işte ben şuyum buyum dediklerinde hayır ya bizim işte Tanrımız bu mu? Bizim esas yani kurtarıcımız attım kafadan at üstünde gelecek. İşte bütün orduyu arkasına takacak. Ondan sonra işte savaşla bizi kurtaracak ve bizi zafere ulaştıracak. Ama böyle bir diyalog geçerken ben şimdi geçmiş zamandan bahsedeceğim, geride kalmış zamandan. Luka bölümünde Ferizlilerle Rab İsa Mesih arasında böyle bir konuşma geçiyor. Ve Luka bölümünde, isterseniz okuyalım 17. bölüm, 20. ayet. Buradaki soru şöyle, Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek? Ve Tanrı'nın egemenliği, ne zaman gelecek sorusuna şöyle bir cevap geliyor. Şimdi bakın Ferizliler İsa'ya Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte burada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği aranızdadır diyor. Şimdi Tanrı'nın egemenliği dediğim gibi onlar öyle bir egemenlik bekliyorlardı ki yani bir kurtuluş bekliyorlardı ve Tanrı'nın yani orada vaat etmiş olduğu, eski antlaşmada vaat etmiş olduğu o egemenliğin kurulacağını düşünüyorlardı. Ve ama bu öyle olmadı. Ve cevap olarak İsa Mesih dedi ki, evet Tanrı'nın egemenliği geldi, aranızda, karşınızda duruyor, sizinle konuşuyor. Ve aslında burada Ferizlilere kendinden bahsetmişti. Evet, tamam bizim Tanrımız kudretli ama Tanrı'nın egemenliğini, istersen şöyle diyelim, imparatorluğu diyelim. Tanrı'nın imparatorluğu, hani biliyorsunuz eskiden Osmanlı İmparatorluğu vardı, bilmem ne imparatorluğu vardı, yani büyük devletler vardı, hüküm süren, yüzyıllarca hüküm süren ve Yahudilerin de beklediği böyle bir imparator vardı. Bu da İsa'yı bekliyorlardı, tamam birinin geleceğini biliyorlardı ama bu imparatorun işte savaşlar aracılığıyla bir egemenlik süreceğini, bütün uluslar üstünde bir egemenlik süreceğini ve bu egemenliğin de Tanrı tarafından olacağını yeğliyorlardı. Ama o diyor ki, hayır diyor, Tanrı'nın egemenliği aranızdadır diyor. Ve kendine insanları çağırıyor. İsterseniz Buna benzer 2. Samuel'de bir ayet var. Biraz belki atlayacağım ama anlaşılır şekilde biraz olacak. 2. Samuel 7. bölümde 16. ayette bakın burada bir antlaşmadan bahsediyor. Ve ben bunu ilk bu konuya girişimde demiştim ki bir noktam şu olacak: Tanrı'nın egemenliği. Bu Tanrı'nın egemenliği neye dayanarak Tanrı'nın egemenliği? Şimdi bakın, Davut, hepiniz Davut'u biliyorsunuz ve Tanrı Davut ile bir antlaşma yaptı. Ve bu antlaşmada şimdi 2. Samuel 7. bölüm 16. ayetinde Tanrı bakın ne diyor Davut'a? Diyor ki, Tanrı'nın Davut'a verdiği söz var burada. Diyor ki, soyun, yani Davut'a bahsediyor. Soyun diyor ve krallığın sonsuza dek önümde duracak, tahtın sonsuza dek sürecektir. Bunu Tanrı Davut'a bir söz olarak veriyor. Diyor ki senin krallığın sonsuza kadar önümde duracak, tahtın sonsuza dek sürecektir. Ve ben şimdi bunu neden egemenliğe bağlıyorum? Şimdi bakın, Tanrı verdiği bu sözde diyor ki senin tahtın diyor sonsuza kadar sürecek. Yani bu taht ne demektir? Taht bir krallığı sembol eder. Bir imparatorluğu sembol eder. Ve bu krallık diyor, yani senin krallığın diyor sonsuza kadar sürecektir. Ve madem ki eğer ki geçen vaazımda, ilk vaazımda şey yaptıysanız orada demiştim. İsa Mesih'in sonsuzdan, yani başlangıçtan sonsuza kadar. Ne başlangıç ne son. Sonsuzdan sonsuza kadar yaşayan bir Tanrımız var. Yani sonu belli değil. Biz yani belki de insan zihniyle anlayamayız, insan bilgeliğiyle anlamayız sonsuzluğun ne olduğunu. Çünkü yani bizim için her şeyin bir sonu var. Günün bir sonu var, saatin bir sonu var, dakikanın bir sonu var. Ama bu durumda hiçbir şeyin bir sonu yok. Burada söylemek istediğim şu: Tanrı'nın bu verdiği söz, Davud'a verdiği söz, İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Ve İsa Mesih'te şöyle gerçekleşiyor: eğer ki biz diyorsak İsa Mesih'te sonsuz yaşam var, sonsuza kadar yaşayacak, o zaman evet, İsa Mesih'te bu Tanrı'nın Davut'a vermiş olduğu söz yaşamakta ve gerçekleşecek. Ve işte İsa Mesih de burada Ferizlilere demek istediği bu. Siz Tanrı'nın egemenliğini mi arıyorsunuz? Bu krallığı mı arıyorsunuz? Evet, evet, karşınızda duruyor. Ve demiştik ki, neden demiştik ilk vaazında, birinci noktada demiştik ki, neden o zaman o soy ağacında, Luka'da okuduğumuz soy ağacında işte İsa'nın Davud'un soyundan geldiği söyleniyor. Ama öyle olmadığını, yani öyle olduğunu ama gerçekten öyle olmadığını da gördük. Neden öyle olduğunu. Ama soy ağacı ondan bakarsak Davud'un soyundan geldiğini görüyoruz. Ve Rab İsa Mesih ne demişti? Onlara sordukları soruya, hani insanoğlu kimin soyundan olduklarına, işte kimin oğlu dediği zaman ne demişler? Davud'un oğlu demişlerdi. O zaman demişti ki onlara, madem ki Davud'un oğluysa Davud niye diyor ki ya Rab, hani senin düşmanlarını senin ayaklarının altına sereceğim vesaire vesaire. Ve bunu Mezmur 45'te demiştim size. Mezmur 45'i 5. bölümde çok güzel anlatıyor. Ve İbraniler 1. bölüm 8. bölümde de bunu çok güzel anlatıyor. Yani demek istediğim, Tanrı'nın Davut ile yaptığı bu antlaşma İsa Mesih'te gerçekleşecek. Ve şöyle gerçekleşecek: ve Tanrı'nın egemenliği ilk önce İsa Mesih olarak göründü ve bunu da biraz sonra göreceğiz ne zaman gerçekleşeceğini. Ve isterseniz yani o geçmiş zamanda Rab İsa Mesih insanlara şu dedi: siz Tanrı'nın egemenliğini arıyorsunuz, Tanrı'nın krallığını arıyorsunuz. Tanrı'nın yani o taht üstünde, Davut'la yaptığı anlaşmanın tahtın üstünde oturacak olanı arıyorsunuz. Evet, o benim. Evet, karşınızda duruyor. Benim o. Evet, o tahtın üstünde oturacak olan benim. Sonsuza kadar yaşamı olan benim. Ama tabii ki onlar bunu anlamadılar. Neden anlamadılar? Çünkü o zamanlar insanlar yani Tanrı'nın bu verdiği sözün, yani vakit geçtiği için Davut'la yaptığı anlaşmanın üstünden birkaç yüz yıl geçti. Ne dedik insanlar? Ya üstünden 400 yıl, 500 yıl, 600 yıl geçti. Bundan sonra artık anlaşma mı kaldı? Hepsi gitti. Anladın mı? Evet. Evet. Evet. Sırlamayı aldılar, onu tersine çevirdiler. Ama ondan sonra sabırsızlaştılar. Ondan sonra dediler ki ya bu birkaç yüzyılda madem ki bu antlaşma gelmediyse, Tanrı'nın egemenliği olmadıysa, bu kurtarıcı gelmediyse bundan sonra hiçbir şey olmaz hesabıyla. Ne oldu? Tabii onlar da İsa Mesih'in kurtarıcı olarak kabul etmediler. Ve biliyoruz ki kendi olanına geldi ve kendi olanı onu kabul etmedi. Yani onunkiler onu kabul etmedi. Ve bakın şimdiki zamana gelirsek, yani yaşadığımız zamana gelirsek, Tanrı'nın egemenliği nerede? Ve Tanrı'nın egemenliği, bakın şimdi, eğer okuduğumuz gibi Rab İsa Mesih diyorum, Tanrı'nın egemenliği ise o halde Rab İsa kutsal ruhu aracılığıyla her bir imanda yaşamakta. Ve eğer ki Rab İsa Mesih kutsal ruhu aracılığıyla her bir imanda yaşıyorsa, bize bu ruhunu bir armağan olarak verdiyse, o zaman biz Tanrı çocukları olmayı hakkını kazanmıştık zaten. Onu biliyoruz ve biraz önce okuduk Yuhanna 1. bölüm 12. ayet. Yani kendisini kabul edip adına iman edenlere Tanrı çocukları olma hakkını verdi diye okumuştuk. Evet, eğer ki biz iman ettiysek, Tanrı'nın çocukları olma hakkını kazandıysak ve zaten Tanrı çocukları olduk o anda, kutsal ruhun bize gelmesiyle. Ve ben şunu diyorum ki, Tanrı kutsal ruhu aracılığıyla kilisesinde de yaşıyor. Yani her bir kişinin oluşturduğu bir kilise var. Bu kilisenin bir üyeleri var ve bu üyeleri biziz. Ve bu üyelerin başı da Rab İsa Mesih'tir. Bunu da biliyoruz. Ve elçilerin işleri 1. bölüm 8'inde de ne diyor? Öğrencileri İsa'ya Tanrı'nın egemenliği hakkında bir soru soruyor. Ve bu soruda aldıkları cevap şöyle, çok enteresan. İsa Mesih diyor ki, elçilerin işleri 1. bölüm 8'de öğrencileri ona sorduğu zaman, ne zaman gelecek işte Tanrı'nın egemenliği, o hakkı sorduğu zaman, diyor ki, kutsal ruh diyor gelecek, güç alacaksınız, benim tanıklarım olacaksınız. Ve sonuç olarak ben şunu söylüyorum, iddia ediyorum, yanlışsan beni düzeltin, sonuç olarak her bir imanlı, her kilise Rabbin egemenliği için çok değerli ve Rabbin egemenliği de yani şu anda bizde. Yani bizim aracılığımızla yansımakta. Çünkü Rab gittiği zaman kutsal ruhunu bıraktı. Kutsal ruhu aracılığıyla bizi mühürledi. Kutsal ruhu aracılığıyla bize güç verdi, yetki verdi ki biz gidelim onun tanıkları olalım ve şöyle tanıkları olalım. Evet, Tanrı'nın egemenliği birincisi Rab İsa'da göründü. İkincisi Tanrı'nın egemenliği, yani Tanrı'nın Davut'la yaptığı bu antlaşma sonsuza kadar sürecek olan krallık gelecekte. Yerine gelecek. Daha şu anda gelmedi ama belki değil, garanti gelecek. Ve bunu da söylememiz için bize kutsal ruh gerekli. Yani geçmişte İsa Mesih kendini İnsanlara evet benim dedi, Tanrı'nın egemenliği beni görüyorsunuz. Ve şu anda Tanrı'nın egemenliği kutsal ruh aracılığıyla, yani Tanrı'nın krallığı bize görülüyor. Çünkü biz birer kral olarak seçildik. Birer elçi olarak seçildik. Ve bunu da ne dedi? Kutsal ruh aracılığı gelecek, güç alacaksınız. Yani Tanrı'nın gücünden yararlanacaksınız ve benim tanıklarım olacaksınız. Tanık olunca ne olacak? Tanrı'nın egemenliğini, krallığını biz insanlara duyacağız. Diyeceğiz ki evet, Rab İsa Mesih yaşıyor, Rab İsa Mesih gelecek ve krallığını ayakları üstünde tutacak ve sonsuza kadar o tahtın üstünde oturacak. Ve gelecekte dersek, yani ileriki zamanda dersek, Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşma yürürlüğe girecek. Bunu biraz önce söyledim ve 2. Samuel 7. bölümde okuduk 16. ayette. Diyor yani soyun ve krallığın sonsuza dek önünde duracak, tahtın sonsuza dek sürecektir. Ve bunu kimin yapabileceğini de biliyoruz. Bunu İsa Mesih'in yerine getireceğini ve bu tahtın, yani bu sonsuza kadar gelecek tahtın üstünde İsa Mesih'in oturacağını bize kutsal kitap gösteriyor. İsterseniz paralel olarak 45. mezmur 5. bölümü okuyabilirsiniz. Aynen bu konuyla ilgili çok güzel ayet. Veya İbraniler bölümü 1. bölüm, İbraniler mektubu 1. bölüm 8. ayette de bunu okuyabilirsiniz. İbraniler'de isterseniz okuyalım. İbraniler 1, 8'de ne diyor? Ama oğul için, yani oğlu için, bakın Tanrı, Baba Tanrı, oğlu İsa Mesih için şöyle diyor. Ey Tanrı diyor, tahtın sonsuzlar boyunca kalıcıdır. Egemenliğin asası, adalet asasıdır. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefrettin. Bunun için Tanrı, yani senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mesetti. Ve devam ediyor. Yani burada Tanrı Baba oğlunun krallığının sonsuza kadar devam edeceğini, egemenliğinin devam edeceğini burada yine bize göstermekte. Dediğim gibi 45. mezmur da aynı buna aynı bu bir iki cümleye uygun bir cümle. Ve bu sabah yine biraz göz geçirirken böyle aklıma geldi, not almıştım. Ama nerede aldığım notu şey yapacağım. Evet, Mezmur 89:3. 89. Mezmur 3. bölümde de bu sabah okudum çünkü. Çok çok enteresan Mezmur'da. 89. Mezmur 3 olması lazım yanlış değilsem. Orada da çok güzel bir şey diyor. Bakın hemen açayım onu okuyayım. Evet, dedin ki seçtiğim adamla antlaşma yaptım. Yani Davut'la, kulum Davut'a şöyle ant içtim diyor Tanrı. Bakın, soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, tahtını kuşaklar boyunca sürekli kıracağım diyor. Yani burada Tanrı'nın Davut ile yaptığı anlaşma yine ortada. Mezmur, 45. Mezmur'da gördük, 89. Mezmur, 3. okuduk. Diyor ki, yani Davut'a, kulum Davut'a şöyle ant içtim diyor, soyunu sonsuza dek sürdüreceğim, tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım. Sürekli, yani hiç bitmeyen bir taht, hiç bitmeyen krallık olacak. Yani şunu demek gerekiyorsa, eğer ki biz bu soy ağacından esinlenip diyorsak, evet Rab İsa Mesih insan, yani bedenen Davud'un soyundan diyorsak, bu soy ağacında Luka'da okuduğumuz gibi diyorsak, bedenen Davud'un soyundan geliyorsa ve Tanrı da Davud'la bu antlaşmayı yaptıysa ve Tanrı'nın üstünde sonsuza kadar birine oturacağını burada ant içtiyse ve bu krallığın sonsuza kadar devam edeceğini ant içtiyse, bana sorarsanız bu tahtın üstünde oturacak bir kişi var, o da İsa Mesih. Sonsuza kadar yaşayan İsa Mesih. Yaşam kaynağı olan İsa Mesih ve sonsuzlara dek yaşam olan İsa Mesih bu tahtın üstünde oturacak ve Davut ile yapılan antlaşmayı yerine getirecek. Bu gelecekte olacak ve yani antlaşmanın önemli noktaları şu: Davut ile yapılan antlaşmanın tahtının üzerinde oturacağım bir kişi eksik olmayacak diyor yani. Bir kişi hep eksik olacak ve sonsuza kadar. Ve son kişi de İsa Mesih olup bu tahtı sonsuza kadar götürecek. Biraz önce dedim, taht krallığı simgeliyor. Yani bir krallık olacağını ve bu antlaşmanın tamamen geçerli ve sonuna dek var olacağını tehdit ediliyor. Tanrı burada Mezmur 89'a iniyor. Yani vurguluyorum diyor, ant içtim diyor, söyle söz verdim diyor, senin krallığın sonsuza kadar devam edecek. Ve bunda İsa Mesih sürdürecek. Vakitimiz biraz daha var, 1-2 dakika. Belki de 5 dakika uzatabilirim. Kusuruma bakmayın. Ama şu zannedersem burası da çok önemli. Ve vahiy, yani en son mektuba baktığımız zaman orada da 21. bölümde 5. ayette bir tahttan bahsediliyor. Yani birinin geleceğini ve o kimin olduğunu çok iyi biliyoruz. Rab İsa Mesih'in geleceğini, tahtın üstüne oturacağını ve kitapların açılacağını ve herkesin bu kitaplar içinde yazılan olaylarla yaptıkları her şey, herkesin yaptıklarıyla diyor yargılanacak diyor. Yani kitaplar açılacak, bir kişi yargı sürecek, o da bana sorarsanız İsa Mesih'tir ve kitaplar açıldıktan sonra herkesi yaptıklarıyla yargılayacak. Rab İsa her şeyi tamamladıktan sonra bizimle birlikte işte bu egemenliğe, sonsuz egemenliğe, sonsuz sürecek krallığa gidecek. Vahiy 22. bölüm 5. ayetten sonra okuyabilirsiniz. Ve bunun böyle olacağını çok iyi biliyorum. Çok da eminim. Yani şuna eminim ki Rab İsa Mesih bu egemenliği sonsuza kadar götürecek. Tahtta sonsuza kadar oturacak. Ve İsa Mesih de bizi yanında görmek istiyor. Ve biz de onunla birlikte olacağız. Ve ona hamd edeceğiz. Onu yücelteceğiz. Eğer bunun aksini düşünüyorsanız veya hatalıysam burada beni doğrultabilirsiniz. Ama bakın Yuhanna'da İsa Mesih kendisi diyor. Yuhanna 14. bölüm 2. ayetten itibaren diyor. Burada eve gideceğini, babasının yanına gideceğini ve babasının yanına gittiği zaman orada kalacak yer ayarlayacağını, hazırlayacağını söylüyor. Ve her şeyi hazırladıktan sonra yine geleceğini, yani çocuklarını, ona iman edenleri yanına alacağını ve onlarla birlikte, babanın yanında onlarla birlikte sonsuza kadar hüküm süreceğini yazıyor. Diyor ki, babamın evinde diyor kalacak çok yer var. Size yer hazırlamaya gidiyorum. Benim yanımda olasınız diye. Gelip sizi yanıma alacağım diyor. Bakın ne güzel. Rab İsa Mesih tahta oturacak. Her şeyi hazırlayacak. Bizi yanına alacak. Ve ondan sonra diyor ki gelip sizi yanıma alacağım. Neden? Benim yanımda olasınız diye. Ve İsa Mesih yani sonsuza kadar bizimle bir beraberlik içinde, bir uyum içinde olmak istiyor ve isteği de bu. Ve bu yüzden de bizi öksüz bırakmadı, bize kutsal ruhunu bıraktı ve kutsal ruhu arzuluyor. Sonsuza kadar bizi götürecek ve hazırladığı bu mekanda, bu çok güzel mekanda bizimle birlikte sonsuza kadar hüküm sürecek ve bizim de görevimiz hamd etmek olacak ve onu hep yüceltmek olacak. İsterseniz son bir ayetle kapatalım. Birinci Selanikliler mektubundan okuyacağım. Son bir ayet. Birinci Selanikliler 4. bölüm 16. ayetten itibaren okuyacağım. Çok güzel. Bakın bu ayet şu son günlerde yani Rabbin gelişinle ilgili çok güzel böyle bir ayrıntı veriyor. Yani o zamanlarda Rabbin gelişinde bizim belki burada olup olmayacağımız belli değil, onu bilmiyorum. Belki biz yaşarken bu olayla karşılaşacağız. Belki de bizden sonra bu olaylar yerine gelecek, onu bilmiyorum. Ama ben şöyle bir not aldım. Dedim ki yani son günlerde Rabbin gelişinde yani o zamanlar yaşayan insanlar yani yaşayan imanlılar için yazılmış çok güzel sözler. Bakın 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayet. İsterseniz 15 çok güzel zannedersem. Yok, ben 13'ten itibaren okuyacağım. Kusura bakmayın, 13'ten itibaren okuyacağım. İbraniler 4. bölüm 13. ayet. Kardeşler diyor, burada İsa'nın tekrar gelişinden bahsediyor. Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. Yani burada şimdi şeyden bahsediyor. Yani İsa Mesih gelmeden önce gözlerini kapamış yani ölmüş olan imanlardan bahsediyor. Diyor ki onlar hakkında bilgisiz kalmayın. Onlarla ne olacak falan bilmem ne. Hani İsa Mesih'in gelişinde. Diyor ki İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. Yani imanlı kardeşlerimiz vardı biliyorsunuz ve babaya gittiler. Buradaki hayatlarını tamamladılar ve ondan sonra babaya gittiler. Babaya gittikten sonra son İsa'nın taht üzerinde yargıladıktan sonra her şeyi kurca egemenliği dört gözle bekliyorlar. Ki o egemenliğe sonra biz de katılacağız. Hep birlikte dediğim gibi İsa Mesih ile birlikte bu egemenlikte hüküm süreceğiz. Diyor ki yani gözlerini İsa, yani İsa'ya bağlı olarak yani imanlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da diyor onunla birlikte yani oğluyla birlikte geri getirecektir. 15. ayet. Rabbin sözüne dayanarak size diyoruz ki diyor. Biz yaşamakta olanlar Rabbin gelişinde hayatta olanlar gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçemeyiz. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece bakın şurası çok önemli. Sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Ne güzel. Rab İsa Mesih gelmeden önce imanlı olarak ölmüş olanlar dirilecek. Onlar dirildikten sonra İsa Mesih'in gelişinde hayatta olanlar ne olacak? Bir an içinde onlarla birlikte göğe çıkacaklar. Düşünün, ölüler diriliyor, yaşayanlar yaşadıkları o anda tırk alınıyor, göğe çıkıyor ve gökte diyor, yani bulutta, havada diyor, Rabbi diyor havada karşılamak üzere gideceğiz diyor. Ve bundan sonra alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Evet, işte Rab İsa Mesih Yuhanna da dediği gibi ben babaya gidiyorum, size yer hazırlıyorum, yine geleceğim, sizi alacağım, birlikte benim yanımda olasınız diye. Olay bu. Ve diyor ki sonsuza kadar Rab'le birlikte olacağız. Hamdolsun, amin. Tek görevimiz yani orada da İsa Mesih'e hamd etmek olacak, onu yüceltmek olacak. Yani bu vaazdan çıkacak iki nokta, Rab İsa Mesih, tek Tanrı, yaşayan Tanrı, her şeyin üzerinde olan yüce, kudretli Tanrı, her şeye gücü yeten Tanrı, egemen Tanrı ve bundan hariç Tanrı'nın Davut ile yapmış olduğu, gelecekteki olan o anlaşmanın, bu Tanrı'nın egemenliğinin, yani Tanrı'nın krallığının, Tanrı'nın imparatorluğunun kurulacağının tek tahtın üstünde oturacak olanı da İsa Mesih oluşunun kanadı. Yani müjde bize Tanrı'nın, yani Rab İsa Mesih'in ne kadar kudretli, ne kadar her şeye gücü yeten ve her şeye yetkisi olan bir Tanrı olduğunu gösteriyor. Ve bu Tanrı'nın da son olarak her şeyin üzerinde duracağını, sonsuzlara gelen o tahtın üstünde oturacağını ve ona inananlarla birlikte sonsuza dek bir krallık, hükümlülük süreceğini bize göstermekte. İkinci olarak da bunu bize müjde aracılığıyla göstermekte. Bunu da müjdenin bir içeriği olarak, bir bize vermiş olduğu bilgi olarak insanlara aktarabiliriz. Birinci noktamız İsa Mesih'in kimliğiydi. İkinci noktamız kudretiydi ve gelecek olan egemenliğiydi. Yani müjde, iyi haber, kutsal kitapta bize bunu öğretmekte. İçeriği budur kardeşlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım fazla yormadım ama bu son 1. Selanik'tekiler çok güzel, bu ayet çok güzel. Rab'le birlikte yaşayanlar ve ölmüş olanlar dirilecek, yaşayanlarla birlikte göğe çıkacak. Rab'i karşılayacağız, Rab'le birlikte sonsuz bir yaşam, sonsuz bir birliktelik olacak. Bunu hepinizden diliyorum, bunu başkaları için de diliyorum. Rab sözünü bereketlesin.